Namuslu adam kalmamış bu dünyada iki gözüm. Müslümandır, namazında, orucundadır, hakkımızı yemez diyorduk ama biz onun hatrını saydıkça o bizim tepemize bindi. E artık çocuk değiliz. Yemiyoruz bu numaraları değil mi ya? He? Bak anlatayım sana başından da bana hak ver. Mektebi bitiremedik. Peder ne kadar gayret ettiyse de olmadı işte. Binbaşıydı kendisi. Süvariydi ama avantanın yolunu bulurdu. Anadolu'yu gezdik, dolaştık. Her yerde paşa çocuğu gibi yaşadık. Hangi okulda olsa imtihana yakın peder öğretmenlerle bir konuşur, meseleyi yoluna kordu. Askerlikle ilgili olmayan hoca mı var? Neyse efendim, İstanbul'a nakli olduk. Güya pedere lütfetmişler. Arada bizim tahsil yandı. Pederin öğretmenlere sözü geçmez oldu. İstanbul'da binbaşıya kim bakar? Paşalar bile ürkütmeden sayılmıyor. Hani demişler ya, kim üpler Yalova kaymakamını, değil mi ya? O misal. İki sene üst üste çaktık. Belgeli olduk. Hususi liseye devam edecektim ama peder emekliye ayrıldı. Ertesi sene de sizlere ömür. Arkasından hemşire bir bob stil koca buldu, aldı başını gitti. Biz kaldık mı valideyle? Evin masrafı var, bizim giyimimiz var. Kahveye çıkıyoruz, birkaç arkadaş saza, plaja gidecek oluyoruz. Babamın zamanındaki pokerlerden vazgeçtim hadi. Hani kahvede birer çayına tavla bile oynayamaz olduk. Pederin Malatya şube reisliği zamanında valideye aldığı o bilezikler, siirt kilimleri, avanasolları birer birer yürüdü. Koca karı dırdır eder. Oğlum, bir iş tutmayacak mısın sen? Halimiz ne olacak böyle ha? Pistonumuz yok ki iş tutalım. Hamallık, amelelik edecek değilim ya. Arkası olan arkadaşlar ofise milli korunma kontrolörlüğüne yapışmışlar. Gecede 150 papele eziyorlar. Yalnız şimdi bizim de bir haysiyetimiz var. Ailemizin şerefine uygun bir yer bulursam girmemezlik eder miyim canım? İnsan dünyada ne için yaşar? Şerefi için değil mi ya? Valideye meram anlatamadık. Baktı benden hayır yok, konuya komşuya asıldı. Pederin eski ahbaplarına kadar gitti. Günün birinde akşam üzeri eve dönünce baktım yüzü gülüyor. Hadi aslan yavrum benim, yüzümü kara çıkarma. Sarıkamış'tayken babanın taburunda ihtiyat bir doktor temini vardı ya. Hah işte bak o tüysüz çocuk şu bizim arkamızdaki hastaneye röntgen mütehassısı olmuş. Başhekimle de arası iyiymiş. Sana hastanede iş verdirecek. Yarın git de gör onu oğlum dedi. Ben evvela boş verdim. Herifi görmeye gitmedim. Fakat valide arkasını bırakmadı ki. Kahvede arkadaşları açınca onlar da şöyle dedi. Ulan enayi misin oğlum? Hastane lan bu. Anaforu boldur. Kazan kaynayan yerden korkma. Oğlum beş aile geçindirir. Eczanesi var, ilacı var. Tabii doktorlar gibi olmaz ama gene de bey gibi yaşarsın. Hülasa uzatmayalım. Bu hastaneye ambar katibi olarak girdik. Aylık 75 lira. Yaza da yeter, kışa da. Durmaya hiç gönlüm yoktu ama. Hele bir idare müdürü vardı ki barut mu barut. Hastanede başhekim de o, kıçhekim de o, muhasebeci de o, ambarcı da o. Bir 50 boyunda 60'lık kırçıl sakallı bir adam. Hacı Lütfü Bey diyorlar. Tam 4 defa hacca gitmiş. Tanımadığı yok. Vekiller, mebuslar hep dostu. Aksaray'da oturur. Bir tramvay, bir vapur 20 dakikada yayan yürür. Saat 7.30'da hop gelmiştir. Sabah namazına kalktıktan sonra bir daha yatmaz yola düzülürmüş. Hele sen 9'u 5 dakika geçir de gör bakalım dünya kaç bucak. Titiz mi titiz. Eline biraz pamuk alıp ispirtoya batırır. Karyolaların köşesine bucağına sürer. Hele bir kir, bir pislik görsün ki koridorda hemşirelere, hademelere bir ezan okur ki ölümlük hastalar bile yataktan fırlar. Kendi kendime ulan dedim. Bu herif bize anafor yaptırmaz. Ayda 70 liraya sabahtan akşama kadar defter doldur. Bu benim işim değil. Bir bahanesini bulup kirişi kırmak niyetindeydim. Ama sadece validenin dırıltısından çekiniyordum vallahi. Ya birader bir bilsen, okumaya başladı mı plak değiştirmeden 6 saat söyler. Neyse 20 gün falan çalıştım. Vaziyeti kritik ediyorum. Hacı Bey'in bir oğlu kolejde, bir oğlu tıbbiyedeymiş. Onun maaşı da pek yüksek değil şimdi. Mal mülk sahibi birine de benzemiyor. Var bu işte bir dalga ama nedir acaba diyorum. Beni bir merak sardı. Herif vuruyor da eğer bize koklatmıyorsa kıyak doğrusu. Ambar benim üzerimde. Defterler benim elimde. Herif erzak tartarken dirhem sektirmiyor. Bu dalganın sırrına eremedim gitti. Nihayet bir gün kendisi açıldı. Tamam mı? Hiç unutmam. Seccadesini sermiş namaz kılıyor. Ben de masamda irsaliye kesiyorum. O bir aralık hem de namazın tam ortasında iki dizi üstünde oturup başını sağına soluna çevirdikten sonra bana baktı. Evladım, bizim ambar fazlası iki teneke peynirimiz var değil mi? Diye sordu. Var efendim, evet. Tam iki teneke mi? Yakın efendim. Ehemmiyeti yok dedi. Ben şimdi 20 teneke peynir için bir teslim makbuzu keserim. Sen Karakaş'a benden selam söyler, 18 teneke yüklersin, tamam? Aradaki farkı ben yarın uğradığımda alırım. E tabi senin payını da ayırırız canım. Sonra yine dalgın dalgın tesbih çekmeye devam etti. Ben de kendi kendime, vay namazına kurban olduğum Hacı Bey dedim ya. İyi tutturdun bana kendini ha. Ama bundan sonra hakkımı isterim. Hacı Bey bana bir kere açıldıktan sonra ambar işlerini ortaklaşa yapmaya başladık. Aman iki gözüm, tasavvur edemezsin herif ne biçim kurt. Dünyanın müfettişleri gelse dalgasını çakamazlar. Defterler tamam, tartılar tamam, kayıtlar noksansız. Herif müfettişler Hamburg usulü bilmezler diye defterleri Hamburg usulü tutuyor. Gel de içinden çık. Ayda birkaç yüz yalnız benim payıma düşmeye başladı, düşün. Onun vurduğunu sen hesapla. Belki bini aşar. Çünkü yalnız ambardan değil, her işten para çıkarmayı biliyor. Hiç yoktan mesela inşaat icat eder. Vekaletteki ahbaplarına yazar, çizer, muhakkak tahsisat koparır. Doktora gider. Aman beyefendidir, sizin bu odaya muhakkak büyük bir dolap lazım. Şu köşe pek boş kalmış. Derhal yaptıralım. Ben tahsisatı getirtirim. Hem de getirtir azizim. Vallahi getirtir. Ondan sonra da vurur avantayı. Düşün ya. 2 senede 4 defa hastanenin otomobilini boyattı. 3 ayda 1 badana, karyola tamiri, yatak pamuklarını arttırmak. Bunların hepsi para, iki gözüm, para para. Dalaveresine uyduramayacağı hiçbir iş yok vallahi. 2 ölüyü bir kefenle gömdürür, öteki kefeni evine yollar. Mis gibi İtalyan patiskası. Harpten önce alınmış. Daha neler neler ya. Bir gün yeni yatak, yorgan yüzleri, hastalara pijama diktirmek için burnu kesik bir kadın getirdi. Üstün körü bir pazarlıktan sonra kendisine bir oda açtılar. Önüne bir dikiş makinesi koydular. Kadın 4 ay çalıştı. Parça hesabıyla 2700 lira aldı kadın. Bizim Hacı Bey de bu burnu kesik karının faturalarını bir gün sektirmez. Senetleri kendisi tanzim eder, her kolaylığı gösterirdi. Neyse efendim, iş bitti. Aradan aylar geçti. Bir gün bir iş için Hacı Bey'in evine uğramıştım. Bana kapıyı o burnu kesik karı açmaz mı? Meğer karısıymış. Daha nişanlıyken incir ağacından düşmüş de burnunu çöp tenekesi kesmiş. Doğancılardaki 2 evin hatırı içinde Hacı Bey gene de bu kadını almış. Diyeceğim o değil. Herif eline fırsat geçirmiş, vuruyor. E vuracak tabii. Bu dünya menfaat dünyası. Menfaatini düşünmeyen insan olur mu? Eline fırsat geçirip de çalmayan bir kişi göstersene bana ha? Bir kişi. Kör olayım yoktur. Yalnız bizim Hacı Bey yoluyla yapıyor. Bu kadar ustası olduktan sonra hakkıdır alimallah değil mi? Ama bana kazık oynamamalı. Ambarın bütün mesuliyeti bende. Kendisi müteahhitlerle işi halleder, parayı alır. Bizim payımızı vermeye gelince anamdan emdiğim sütü burnumdan getirir. Kalabalıkta da söyleyemezsin. Odada biri varken kulağına fısıldayıp 5 lira istesen feryadı basar. İt azarlar gibi adamı kovar. Ulan beraber çalışıyoruz işte. Bana dümen yapmaya ne gerek var değil mi ya? Hayır kardeşim, adamı kepaze eder ya. Ancak kenefe gittiği zamanlar peşinden fırlarsın, abdesthane aralarında sıkıştırıp 3-5 lira alırsın. Müteahhit Karakaş'tan 300 mü gelecek? 150'si benim değil mi? Elbette. Ne zaman isteyecek olsam? Daha almadım. Atlatıyor pezevenk. Der, elime 5-10 lira sıkıştırır gönderir beni. Ben ne alırsam defterime geçiriyorum tabii. Eninde sonunda hesaplaşıyoruz. Fakat o zaman da kazık atıyor. Katiyen dairede hesaplaşmaz. 2 haftada 1 akşam üzeri çıkar, bu küçük meyhaneye geliriz. Bu akşam da öyle yaptık. O açtı defterini, ben açtım defterimi, karşılaştırdık. Kaç para istiyorsun evladım dedi. 200 mü? Öyle, hakkın var. Herif 400 verecekti, doğru. Fakat vermedi hergele. Namussuz herifler bunlar. Vallahi vermedi. Bak, evlatlarımın hayrını görmeyeyim. Şu ekmek beni çarpsın. 320 lirayı zor kurtardım. Ne yaparsın? Kavga da edemem ki. Biz de onun karşısında gebeyiz. 320 değil mi? Evet. Yarısı ne eder? 160. Evet. Sen şimdiye kadar benden ne kadar almıştın? 115. Tamam. Şimdi ne istersin? 45 mi? Bak evladım. Sen bekar adamsın. Bir anan var. Kendi evinizde oturuyorsunuz. Ben halbuki kira evlerinde sürünüyorum. Üstelik iki de çocuk okutuyorum ben. Kolejin seneliği 2000'e çıktı. Maksat sırf memlekete hayırlı bir evlat yetiştirmek valla. Hadi al şu 25'i de şu hesabı bir kapatalım hadi. Hadi uzun etme hadi. Bak sen mert, dürüst bir çocuğa benziyorsun. Al bakalım bunu hadi. Hadi bana da müsaade hadi artık. Bugün cumartesi, çocuklar evde bekler. Aksaray'a gideceğim ya. Yerinden fırladığı gibi gitti. Bizim 20 papel de yanına gitti tabii. Hadi neyse. Neyse ama. Yahu kapıdan çıkarken. Hesabı sen görüver. Yanımda ufaklık kalmamış ya. Diye seslenmesine ne diyorsun? Tepem attı vallahi. Ulan utanmasam arkasından fırlayacaktı. Hacıdır, hocadır. Hürmet, riayet borcumuzdur ama. Böyle göz göre göre de hakkımızı yedirmeyiz. Değil mi ama ya? Bahtiyar Köpek'te Sabahattin Ali bölümünde Hakkımızı Yedirmeyiz adlı öyküyü dinledik kendisinden. 1947 yılında yazmıştı Sabahattin Ali bu öyküyü, ölümünden bir yıl önce. 41 yıllık kısa yaşantısına 3 roman, 10 öykü, 2 şiir kitabı ve 7 kitap çevirisi sığdırmış olan yazardır Sabahattin Ali. Sadece edebiyata değil, Türk müziğine de onlarca güzel beste kazandırmıştır. Vatanını çok seven her yazar gibi bu topraklarda dünyaya gelmenin bedelini de oldukça fazla ödemiştir. 25 Şubat 1907'de o dönem Edirne vilayetine bağlı olan Gümülcine Sancağı'nın Eğridere kazasına dünyaya gelmiştir Sabahattin Ali. Babası piyade yüzbaşısı Cihangirli Selahattin Ali Bey'in görev yerlerinin sık sık değişmesi sebebiyle ilk öğrenimini İstanbul, Çanakkale ve Edremit'in çeşitli okullarında tamamlar. 1921'de Edremit'e göç ettiklerinde bölge Yunan işgalinde olduğu için ailesiyle beraber çok zor günler geçirir. İlkokuldan sonra parasız yatılı olarak Balıkesir Öğretmen Okulu'na girer. 5 yıl kadar burada okur. Daha sonra İstanbul Öğretmen Okulu'na geçip oradan mezun olur. Bir yıl kadar Yozgat'ta ilkokul öğretmenliği yapar. Ne var ki Sabahattin Ali Yozgat'ı sevemez. Yapıtlarında da şiddetli biçimde göreceğimiz toplumsal düzenin dışına çıkma arzusu, özgürlüğe, hakikate ulaşma çabası, varoluş sorunsalı, yalnızlık, yabancılaşma burada kendini şu mektupta gösterir. Burası beni muhakkak çıldırtacak. Ne basit muhit ya Rabbi. Düşün kardeşim, konuşulacak bir insan bile yok. Hepsi alelade, hepsi dümdüz. Memleketin civarı hep bozkır. Gözünün alabildiği kadar çıplak dağlar uzanıyor. Yalnız Yozgat'ın tam karşısında bir çam ormanı var. Ama o da bu dümdüz araziye yakışmıyor. Adeta kirli bir bakkal önlüğüne yamanmış yeşil bir kadifeye benziyor. Ahali fesat, dedikoducu. Kendimi yalnız okumaya verdim. Kitap, gazete, mektup okumakla vakit geçiriyorum. Ah Nait. Yalnızlık asıl böyle kalabalık yerlerde belli oluyor. Sabahattin Ali kendine sürgün Yozgat günlerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanır. Ve Almanya'ya giderek 1928-30 yılları arasında orada olur. Aynı sıralarda profesyonel yazı yaşamına şiirle, daha sonra da öyküyle başlar. Burada Nazım Hikmet'le tanışır. Yurda döndükten sonra Orhan Elinde ilkokul öğretmenliğine atanır. Aydın ve Konya ortaokullarında Almanca öğretmenliği yapar. Bir arkadaş toplantısında Atatürk'ü yeren bir şiir okuduğu için 1932'de tutuklanarak bir yıl hapse mahkum olur. Konya ve Sinop cezaevlerinde yatar. Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü dolayısıyla çıkarılan af yasasıyla özgürlüğüne kavuşur. Ne var ki Ankara'da dönemin bakanlarından Hikmet Baykur'dan işine geri dönebilmesi için eski fikirlerinden vazgeçmiş olması gerektiği cevabını alınca Varlık Dergisi'nde Benim Aşkım adlı şiirini yayımlayarak Mustafa Kemal'e bağlılığını göstermeye çalışır. Cezaevinden çıktıktan sonra Ankara'ya giden Sabahattin Ali, Bakanlık Neşriyat Müdürlüğü'ne alınır. Yine aynı yıllarda Ankara 2. Ortaokulu'nda öğretmenlik yapar. 1935 yılında Aliye Hanım'la evlenir. Ardından da 36'da askere alınır. 37 Eylül ayında ise kızı Filiz Ali dünyaya gelir. İlk kitabı Kuyucaklı Yusuf'tur. Yine aynı yıl yazmıştır bunu. Sabahattin Ali ilk kitabı Kuyucaklı Yusuf'u asılsız bir ihbar sebebiyle hapis yattığı zaman biriktirdiği malzemeler ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptığı öğretmenlik deneyimleri ışığında yazmıştır. Dönemin batı etkisiyle yazılan kitap toplumsal konuları ele alması açısından çok önemlidir. Roman oldukça muhalif bulunduğundan 14 Haziran 1937'de toplatılır, aile hayatı ve askerlik aleyhinde olduğu gerekçesiyle mahkemeye verilir. Dünyada her felaketin içinden en az zararla sıyrılmanın yolu, hayata uymak, muhite uymak, hiç sıyrılmemektir. Kuyucaklı Yusuf'tan da. Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf'un yayımlanmasının ardından 1940 yılında tekrar askere gider. Ve askerliğini yaptıktan sonra Ankara Devlet Konservatuarı'nda 1945'e kadar Almanca öğretmenliği yapar. 1940 yılında İçimizdeki Şeytan'ı yayımlar. İçimizdeki Şeytan, dönemin devlet dairelerinde süre giden yozluğu açıkça dile getirdiğinden ve aydınların gerek hane içi gerekse hane dışı tehlikeli ve ikiyüzlü ilişkilerini, onların karanlığını sergilediğinden dönemin milliyetçi kesiminin, Peyami Safa'nın, Necip Fazıl Kısaküre'nin, özellikle de Nihal Atsız'ın tepkisini çeker. Günün birinde ya çıldıracağız ya dünyaya hakim olacağız. Şimdilik bir rakı parası bulmaya çalışalım ve parlak istikbalimizin şerefine birkaç kadeh rakı içelim. İçimizdeki Şeytan'dan da. La Türkiye ve Yeni Dünya gazeteleri tahrip edilince işsiz kalır. Bir gün Rıfat Ilgaz, Sabahattin Ali'yi Atatürk Orman Çiftliği'nde arkadaşlarıyla otururken görür ve ikisi o gün tanışır. Daha sonra Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz'ın Yarenlik adlı kitabı hakkında yazacaktır. Yurt ve Dünya'nın 28. sayısında yayınlanan yazının sonunda Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz için şöyle der. Bana sanat dolu heyecanıyla dolu saatler yaşatan, kendisinin ve insanlığın dertleri hakkında gözümde yeni ufuklar açan şaire bütün kalbimle teşekkür ederim. Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali'nin 1943 yılında kaleme aldığı romanıdır. Berlin'de geçirdiği 2 yıllık öğrencilik yıllarından esinlenerek yazmış olduğu bu kitap, bankadaki işinden çıkarılmış bir anlatıcının sınıf arkadaşının çalıştığı fabrikada işe başlamasıyla açılır. Ardından anlatıcının küçük ve dar memuriyet dünyasının ilkin sıradan bir insanı olarak gördüğü Raif Efendi'yi tanıtmasıyla devam eder. Raif Efendi hem tanıtılışıyla hem o hummalı ateşle hastalığıyla hem de ölümüyle ve ardında bıraktığı Berlin anılarıyla dolu Maria Puderli defteriyle Türk romanının belki de en özgün karakteri olarak çıkar ortaya. Sonra çıkıyorsun dışarı, bakıyorsun güneş hala tepede. Bir cigara yakıyorsun ve yıllardır kurduğun cümleyi bilmem kaçıncı kez kuruyorsun. Ne yapalım? Kısmet değilmiş. Kürk Mantolu Madonna. Bu arada meşhur Marco Paşa'nın da yayımlanma süreci başlar. 1946 yılında yayına başlayan Marco Paşa için Rıfat Ilgaz'ın Sarı Yazma kitabında da dile getirdiği sözler şöyledir. Kadromuz iyiydi. Patronlarımız başka patronlara benzemezdi. Zaten ikisi bir arada pek az bulunabiliyorlardı. Hapiste olmadığı zaman Sabahattin Ali ile Aziz Nesin'le idare yerimizde bir aradaydık. Türk basın tarihinin en yüksek tirajlı yayınlarından olan haftalık mizah gazetesi Marco Paşa'da Sabahattin Ali baş yazar, Mustafa Mim uykusuz da çizer görevini üstlenir. Aziz Nesin de kadroya katılmasıyla ve diğer bütün yazı işlerini üstlenmesiyle birlikte Türk basınında yeni bir dönem başlar. Toplumcu ve gerçekçi halk mizahıyla ironik ve düşündürücü bir dile sahip olan Marco Paşa, o dönemlerin adeta ana muhalefeti haline gelir. Gazetenin halk tarafından çok sevilmesi ve muhalefetinin yarattığı endişe, karşı tepkilerin de ardı ardına davalara dönüşmesine sebep olur. Bu sebeple gazete yayınlayanların başı hep dertlidir. Sabahattin Ali ve Aziz Nesin ya mahkeme kapılarındadır ya da hapishanelerdedir. Sabahattin Ali burada yazdığı bir yazısından dolayı 3 ay hapis yatar. Sabahattin Ali, Marco Paşa, dergi ve gazete günlerinin ardından 1948'de Zincirli Hürriyet'teki bir yazısı yüzünden Paşa Kapısı cezaevinde 3 ay hapis yatar. Çıktıktan sonra zor günler geçirmeye başlar. İşsizdir, yazacak yeri yoktur, çok sıkıntı çeker. Bu yüzden yurt dışına kaçmaya karar verir. Pasaport olmak ister ancak alamaz. Hapishane arkadaşlarının yardımıyla Bulgaristan'a kaçmak zorunda kalır. 31 Mart'ta hapisteyken tanıştığı berber Hasan Tural'ın bulduğu Ali Ertekin aracılığıyla kaçarken vurulur. Ordudan atılmış bir assubay olan Ertekin, geçimini yurt dışına adam kaçırmakla sağlar. Öte yandan Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti adına ajanlık yapmaktadır. Resmi açıklamalara göre Ertekin, milli hislerini tahrik ettiği için Sabahattin Ali'yi başına sopa vurarak öldürür. Ölümünün ardından bulunan çantasında Balzac'ın bir romanı, Pushkin'in bir romanı, saat, gözlük ve Aliye Hanım'ın bir fotoğrafı çıkmıştır. Bu ölü toprakların üstünde hiçbir şey ölmek ve öldürmek kadar kolay değildir. Diğer Köpek'te bu hafta Sabahattin Ali'yi konuştuk. Haftaya bir başka yazar ve onun öyküleriyle buluşmak üzere. Ama öncesinde Bahtiyar Köpeği dinliyoruz. Hoşça kalın. Şeyler yazayım. Dostlar, yufka yürekli dostlar bundan pek hoşlanmıyorlar. Hep kötü, sakat şeylerimi göreceksin sen diyorlar. Hep açılardan, çıplaklardan, dertlerden mi bahsedeceksin? Geceleri gazete satıp izmarit toplayan serseri çocuklardan. Bir karış toprak, bir bakraç su için birbirlerini öldürenlerden. Cezaevlerinde ruhları kemirile kemirile eriyip gidenlerden. Yahu doktor bulamayanlardan, hakkını alamayanlardan başka yazacak şeyler, iyi güzel şeyler hiç mi kalmadı? Niye yazılarındaki bütün insanların benzi soluk, yüreği kederli? Bu memlekette yüzü gülen bahtiyar bir insan yok mu? Hiç olmaz olur mu? Arayıp bulup görmek lazım. Bunun için de kenarı köşeyi aramaya gerek yok. Her şey apaçık ortada. Göz önünde. Sadece güler yüzlü, bahtiyar insanlar değil, bahtiyar köpekler bile var. Ben de karar verdim. Bu sefer açlıktan, ızdıraptan, nefretten değil, rahattan, tokluktan, sevgiden bahsedeceğim. Oturduğum semtin sokakları geniş ve asfalt. Her biri bir fakir çocuğun liseyi bitirinceye kadar okumasına yetecek masraflarla yetiştirilen o bodur çamlar, caddeye gölge vermese bile güzellik veriyor. Sabahları yaya kaldırımında şık giyinmiş genç anneler, renk renk çocuk arabalarında al yanaklı, gürbüz, iyi beslenmekten yüzlerine bön bir rahatlık ifadesi gelmiş çocukları gezdirirler. Çeşitli oyuncaklarını ipekli örtülerinin üstüne seren, bir eliyle çıngırağını sallarken ötekiyle uzun bir düdüğü ağzına götüren bebeklerin yanında bukleli saçlarını savura savura annelerine bir şeyler anlatan biraz daha büyüyecek çocuklar yürür. Ara sıra genç annelerin yanında birkaçı böyle yan yana gelir. Tatlı tatlı konuşur ve çocuklara bakalak olmak işini 4-5 adım gerilerden gelen temiz kıyafetli beslemeye bırakırlar. Yolun kenarındaki küçük parkın kum bahçesinde mini miniler, kovaları, kürekleriyle saraylar, nehirler halk eder, sonra da onları bir yumrukta yıkarlar. Bir kenardaki kanepede beyaz başlıklı bir mürebbiye yabancı dille bir kitap okur. Başörtülü bir hanım ağlayan torununu avutur. Başka bir kanepede 3-4 şirin anne yün örüp ahbap çekiştirir. Her şey aydınlık, her şey rahattır. Yalnız hepsinin yüzünde garip bir can sıkıntısı, garip bir mutsuzluk ifadesi vardır. Elle tutulamayacak kadar ince, asla yırtılmayacak kadar sağlam bir ağ halinde onları saran bu can sıkıntısı, biraz daha dikkat edince kahkahalarda boş bir çınlama, gözlerde soğuk bir alakasızlık halinde kendini gösterir. Söyleyen de, dinleyen de o anda başka bir şey düşünüyor gibidir. Halbuki hiçbir şey düşünmezler. Ama bundan şikayetçi değillerdir. Hatta canlarının sıkıldığının bile farkında değillerdir. Boş da olsa gülerler ve hallerinden memnun olmasalar da hayatlarında bir değişiklik istemiyorlardır. Yakası kapalı, kahverengi çuha elbisesinden bir odacı, bir kavas yahut kibar bir evde uşak olduğu anlaşılan genç, iri yarı yakışıklı bir adam bu caddede her sabah küçük bir köpek gezdirir. Açık kahverengi tüyleriyle uzun kulakları yerlere kadar sarkan ve yüksekliği bir karıştan fazla olmayan bu köpek, meşin tasmasına bağlı yine meşinden örme bir yuların arkasından tıpış tıpış gider. Adam yürüyüşünü köpeğinkine uydurmuştur. O biraz böyle duraklayacak olsa kendisi de bekler. Köpeğin keyfi yerine gelip tekrar yürümeye başlayınca o da yürümeye başlar. Serince havalarda köpeğin üzerinde kenarları lacivert şeritli kahverengi çuhadan güzel bir hırka vardır. Hayvanın dört bacağından geçip karnında düğmelenen ve sırtında kalıp gibi yapışmasına bakınca usta bir terzi elinden çıktığı anlaşılan bu hırka pırıl pırıl fırçalanmıştır. Köpeğin tüyleri de güneşte tertemiz parlar. Hayvan masum bir ihtiyacını gidermek için yolun kenarındaki ağaçlardan birinin dibine sokulunca 10 dönüm tarlayı bir günde yorulmadan çapalayacak kadar kuvvetli görünen o uşak yahut odacı yahut kavas efendisinin köpeği işini bitirinceye kadar hürmetle bekler. Sonra yine ağır ağır yollarına giderler. Bu hırkalı köpek yoldan geçen başka köpeklerin hırlamasına izin vermez. Cevap da vermez. Hatta sahibi tarafından tasması çözülmüş irice bir köpek dövüşmek için bağıra bağıra yanına sokulursa, üstüne atılmaya kalksa bile o aldırmadan yoluna gider. Onun yerine uşak işe karışır, bağırır, tekme savurur. Saldıran köpekler böyle birkaç tane olursa efendisinin köpeğini kucağına alır, hırkasında tüylerinde tozlanmış kirlenmiş yerleri hemen siler ve oradan uzaklaşır. Bu sıradaysa gözlerinde hiç saklayamadığı bir korku vardır tabii. Köpek her tehlikeden uzak olduğuna emin, aşağıya doğru bakar, yalanır, uzun tüylü kuyruğunu oynatırken uşak acaba hayvana bir şey oldu mu diye telaş içinde onun her tarafını koklar, yoklar. Köpeği gezdiren bu adamı bir gün kasapta gördüm. Sıra sıra asılmış kuzuların içine bakıyordu. Nihayet bir ciğer takımı beğendi. "Şunu tart," dedi. Parayı sayarken kasapla ahbaplığa da başladı. "Ne diye kuzunun karaciğerini ayrı satmazsınız? Aklım ermiyor. Bizim köpek akciğer, yürek falan yemiyor. Karaciğeri de güzelce pişiririz de ondan sonra önüne koruz. İçine bir lokma akciğer katsak ağzını sürmez, olduğu gibi bırakır. Midesine dokunuyormuş. Geçen de muayeneye gelen bir baytar söyledi. Hayvan ama aklı eriyor. Köftesine biraz sığır eti karışsa onu bile anlıyor. Allah'ın işine akıl sır ermez ki efendim." Sonra bütün takımı sarmak üzere olan çırağa döndü. "Duymadın mı be, hepsini sarma. Karaciğeri ayır ayır öyle ver. Öbürlerini at bir kenara." Paketini alıp çıktı. Başka bir gün bu uşağı geniş, çiçekli bir bahçenin kapısı önünde, kucağında sıcak, yumuşak bir battaniye tutarken gördüm. Kocaman bir otomobile binmek üzereydi. Kucağındaki şeyin kımıldadığını, içinden sesler geldiğini fark edince dayanamadım, sokulup sordum. "Ne o, köpeğinize bir şey mi oldu?" Uşak beni şöyle bir süzdü. "Yok elhamdülillah, bir şey yok. Bugün 3-5 kere öksürdü de, baharları hep olur ama hanım telaş etti tabii. Hayvan hastanesine götürüp bir baktıracağım," dedi. Sonra hayvanı bir yere çarptırmamak için dikkat edip otomobiline bindi. Kocaman araba hızla uzaklaştı. Geçen gün bu uşağı aynı geniş bahçeye girerken gördüm. Bu sefer ince burunlu, beyaz tüylü bir köpeğin ipini tutmuştu. Yanında kıyafeti kendine benzeyen başka biri daha vardı. Yine merak ettim, dayanamadım, sordum. "Ne oldu, köpeği değiştirdiniz mi?" Adam beni süzdü. Geçenlerde köpeğin hastalığını soran meraklı olduğumu hatırlamadı ama cevapsız bırakmadı. "Hiç değiştirilir mi?" "İçeride, kulübesinde. Bakın, sesi geliyor." Büyük köşkün biraz ötesinde, bahçıvan odası büyüklüğünde, filizi boyalı, şık bir kulübeden sahiden kesik kesik havlamalar geliyordu. "Nasıl oldu?" dedim. "Sizin köpek havlamazdı." "Şimdi kızgınlık zamanı, bir şey istiyor," diye cevap verdi. Sonra yanındakinin yüzüne bakıp gülümsedi. "Nefis bu efendim. İsteyince hayvan da olsa kendine hükmedemiyor." İyice huysuzlandı. Hanımefendi hemen otomobili baytara koşturdu. Ama dedim ya, derdi buymuş. Hani bizimkine layığını bulmak da kolay olmadı. Hanımefendi soysuz köpekle istemem. Huyu bozulur dedi. Bütün köşkleri dolaştım. Ona göresini buluncaya kadar canım çıktı. İpini elinde tuttuğu uzun, beyaz tüylü, ince burunlu köpeği yanına çekerek devam etti. Ama bak, kendisine layık, soylu bir hayvan. Duruşu bile kibar. Bizim beyefendi arkadaşın beyefendisiyle konuştular, münasip gördüler. Bir ben oraya götüreceğim, bir o bize getirecek. Parmaklıklı bahçe kapısını dirseğiyle itti arkadaşına. Gel bakalım, birbirlerinden haz edecekler mi?" dedi. Nazlı bir gelin gibi süzüle süzüle yürüyen saçaklı beyaz köpekle beraber içeri girdiler. Ben hayvanları çok severim. Bütün canlı mahlukları, hayatı, güzelliği, saadeti severim. Bahtiyar bir köpek bile benim içimi sevinçle dolduruyor. Ben karanlık şeylerden bahsetmek için dünyaya gelmemişim. İçim tatlı, sıcak, neşeli şeyler anlatmak isteğiyle dolu. Hele cümle alem. Bu köpeğin onda biri kadar rahata kavuşsun. Bakın ben bir daha acı şeylerden hiç söz açar mıyım?
using just sport. It's not heavy crime.